Ayrım 28, Uygarlık Tarihi, sayfa 272. Bilimsel siyasal düşünüş. Orta çağın feodal dinsel ideolojisine karşı tepki olarak yeni çağda bilimsel siyasal düşünüş gelişmeye başlayacak. Din merkezli düşüncenin yerini insan merkezli, aklı ve bilimi esas alan, deney ve gözleme dayalı olan bilimsel düşünce alacaktır. Yeni düşünce yapısının gelişme koşulları. Her üretim biçimi kendi düşünce sistemini oluşturur. Burada esas olan bir önceki üretim biçiminin ideolojisini oluşturan düşünce sistemini reddederek yaşanan değişimle ortaya çıkan yeni üretim biçiminin ideolojisini oluşturmaktır. Bu üretim biçiminin sürekliliğini sağlayan ve korumasını üstlenen ise siyasal yapılanmadır. Üretim biçimi ne kadar sömürüye dayalı ise bu sistemin ve üretim ilişkilerinin koruyuculuğunu üstlenen siyasal yapı da o kadar baskıcı olacaktır. Değişen siyasal yapı. Yeni çağdaki siyasal yapılanmaya baktığımızda ilk aşamada mutlak monarşilerin oluşum sürecini görürüz. Bu süreçte Orta Çağ'daki çok başlı feodal siyasal yapının değiştirilmesi ve iktidarın tek elde toplanması amaçlanmıştır. Kısaca bu değişen ekonomik yapıya uygun bir siyasal yapılanma arayışıdır. Üretim biçimi değişmiş, üretim ilişkileri işbirliği ve iş bölümü esasına göre yeniden şekillenmiştir. Bu üretim ilişkilerinin sürekliliğini sağlayacak olan siyasal yapıdır. Ancak değişen ekonomik yapıya karşın siyasal yapıda çok başlı feodal birimlerin hakim olması ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesini engelliyordu. Örneğin, kıta Avrupa'sında ticaret yapabilmek için pek çok feodal beyin toprağından geçmek gerekiyordu. Bu da hem güvensiz bir ortam oluşturuyor hem de maliyeti artırıyordu. Yükselen sınıf burjuvazi, kendi üretim ilişkilerini destekleyecek ve güvenli bir ortam yaratacak olan güçlü prenslerin yanında yer aldı. Böylece merkezi mutlak monarşiler kuruldu. Bu ortamda artık ülkenin her yerinde aynı alışveriş yasaları hakim kılındı. Burjuvazi amacına ulaştı. Siyasal yapılanmanın bu ilk aşamasında, yani mutlak monarşilerin oluşum sürecinde, burjuvazi ve krallar arasında karşılıklı çıkarlara dayalı geçici bir işbirliği yapıldı. Bu işbirliği feodal güçlere karşıydı. Böylece mutlak monarşilerin kurulması ile değişen ekonomik yapıya uygun bir siyasal yapılanma sağlanmış oldu. Ancak Avrupa'daki devletler bu değişimin farklı evrelerini yaşıyorlardı. Mutlak monarşi. Kapitalist sistemle birlikte ortaya çıkan yeni yönetim biçimine verilen isim. Kral, burjuvazinin desteğiyle feodal özelliklere karşı iktidarını güçlendirerek çok başlı feodal siyasal yapılanmaya son verecek ve merkezi mutlak yönetimi yerleştirecektir. Böylece değişen ekonomik yapıya uygun bir yönetim biçimi oluşturacaktır ki bu yönetim biçimi ilk aşamada mutlak monarşi olacaktır. Sıra sizde 8. Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan ekonomik ve sosyal değişim, düşünsel yapıyı ve siyasi yapılanmayı nasıl etkiledi? Sıra sizde 9. Siyasal yapıda mutlak monarşik yönetimlerin kurulmak istenmesinin temel nedeni neydi? Siyasal değişim, mutlak monarşiyi savunan düşünürler. Genel olarak 15 ve 16. yüzyıllarda Batı Avrupa devletlerinin hepsinin amacı merkezi mutlak siyasal yapılanmaya gitmekti. Düşünürler de geliştirdikleri kuramlarla mutlak monarşiyi savunan görüşler ileri sürdüler. Aynı dönemlerde İtalya'da Machiavelli, İngiltere'de Hobbes, Fransa'da Bodin mutlak monarşiyi savunan kuramlar geliştirdiler. Nikola Machiavelli, 1469 ila 1527. Machiavelli'nin siyasal düşüncelerini içinde bulunduğu ortam, yani İtalya'nın siyasal koşulları şekillendirmiştir. Fransa, İngiltere ve İspanya'da merkezi krallıkların varlığına karşın İtalya henüz siyasal birliğini sağlayamamıştı. Parçalanmış durumda bulunan İtalya, coğrafi bir terimden ibaretti. İtalya'nın güneyinde Napoli Krallığı, ortasında Papalık Devleti ve Kuzey İtalya'da da Venedik, Ceneviz, Milano, Floransa gibi kent devletleri vardı. Böyle bir ortamda Machiavelli, ancak güçlü bir prensin İtalya'da birliği sağlayabileceği düşüncesindeydi. Bu durumda birliği sağlayacak olan prensin önünde onu sınırlayabilecek hiçbir engel olmamalıydı. Nitekim Machiavelli, prensin amacına ulaşabilmesinde her türlü aracı meşru sayacaktır. Böylece her şeyi prensin hizmetine verecektir. Hatta din ve ahlak kurallarının bile prensi durdurmaması gerektiğini ileri sürecektir. Siyaseti din ve ahlak kurallarından ayırdığı için Machiavelli'nin siyasi düşünüşü laikleştirdiği ve bilimselleştirdiği kabul edilir. Ancak bir yandan da dini devletin denetimini alarak iktidarın bir aracı haline getirme çabasındadır. Esas olan devletin birliğinin sağlanmasıdır. Bunu yapacak olan prensin savaşçı, güçlü, kurnaz ve gerektiğinde ikiyüzlü olması ve iktidarı da miras yoluyla değil, kendi gücüyle ele geçirmesi gerekmektedir. Ayrıca mülkiyete de saygılı olmalıdır. Machiavelli'nin savunduğu yönetim biçimi mutlak monarşidir. Ünlü eseri Prens'te mutlak monarşik yönetim biçimi ve prensin nitelikleri üzerinde durur. Ona göre devletin üzerinde devleti durduracak herhangi bir güç yoktur. Dolayısıyla amaca ulaşmak için her türlü aracı meşru sayan Machiavellizm, devleti amaç, bireyi ise araç olarak gören ideoloji ve rejimlerin esin kaynağı olmuştur. Jean Bodin, 1530 ila 1596. Fransa'da Katoliklerle Protestanlar arasında mezhep mücadelelerinin yaşanması, din savaşlarının uzayıp gitmesi, Bodin'in düşüncelerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Onun amacı, dinsel ve siyasal kargaşaya son vererek genel hukuk ilkelerini ortaya koymaktır. Görüşlerini Devletin Altı Kitabı adlı eserinde toplayan Bodin'in siyasal düşünceleri mutlak monarşik yönetim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Devletin kaynağı olarak aileyi gören Bodin'in bu görüşünün iki önemli sonucu vardır. Bunlardan biri özel mülkiyetin varlığı ve dokunulmazlığı, diğeri ise ailedeki baba otoritesinin devlette kralın otoritesine örneklik etmesidir. Kapitalist sistemin gelişmeye başladığı bir dönemde Bodin'in özel mülkiyeti savunması dönemin egemen sınıfının çıkarlarıyla örtüşmektedir. Aile, devletten önce var olduğuna göre, yani özel olan, kamusaldan daha önce olduğundan mülkiyetin dokunulmazlığı esastır. Bu da kapitalist sınıfın işine yarayacaktır. Bodin'in üzerinde durduğu diğer bir kavram ise egemenliktir. Egemenliğin sürekli, mutlak ve bölünmez olduğunu ifade eden Bodin, milli devletin kralını güçlendirmiştir. Onun egemenlik anlayışı, her türlü denetimin dışında hiçbir şarta tabi olmayan ve hiçbir iradeden emir almayan bir egemenlik anlayışıdır. Dolayısıyla Bodin mutlak monarşiyi savunur. Öte yandan doğal hukuk ve tanrı buyruğunu devletin üzerinde kabul ettiğinden bu yönüyle Machiavelli'den ayrılır. Yani egemenliği bir ölçüde sınırlandırmış görünmektedir. Ancak bunun pratikte bir anlamı yoktur çünkü halka direnme hakkı tanımamaktadır. Thomas Hobbes, 1588 ila 1679. Bir İngiliz düşünürü olan Hobbes'un yaşadığı dönem, İngiltere'de mezhep mücadelelerinin, iç savaşlarının yaşandığı bir dönemdir. Dolayısıyla Hobbes, böyle bir ortamda kargaşa ve bunalımlar içinde korkularla büyüyecektir. Nitekim bu durumu, korku ve ben ikiz kardeş gibiyiz diyerek ifade etmiştir. Hobbes, 1651 yılında Leviathan adlı bir kitap bastırır. Kitaba ismini veren, İncil'de geçen bir ejderhadır. Yeryüzünde kimse bu ejderhaya karşı koyamaz. Hobbes'in bu ejderhası devleti simgelemektedir. Yapay bir yaratık olarak da nitelendirilen devlet bir sözleşmeyle oluşturulmuştur. Hobbes devletin ortaya çıkışını toplum sözleşmesiyle açıklar. İnsanlar kendi istekleriyle kendilerini koruması için bir sözleşme yaparak devleti meydana getirdiler. Böylece doğal yaşama halinden devlet aşamasına geçildi. Ona göre insanlar doğal yaşamda yani devlet kurulmadan önce adeta bir cehennem hayatı yaşıyorlardı. Hobbes bu durumu insan insanın kurdudur ifadesiyle özetliyordu. Herkes eşit ve özgürdü. Bu durumda herkes birbiriyle savaşıyordu ve insanlar korku içinde yaşıyorlardı. Böyle bir ortamda uygarlık gelişemezdi. İşte insanlar Hobbes'e göre bu cehennem hayatından kurtulmak için sınırsız özgürlüklerine son vermişler, yaptıkları sözleşme ile tüm haklarını kendilerini temsil edecek ve yönetecek olan devlete devretmişlerdir. Ancak Leviathan sözleşmeye bağlı değildi. İnsanlar haklarını egemen güce kendi istekleriyle devrediyorlardı. Dolayısıyla Leviathan'ın topluma karşı bir yükümlülüğü bulunmuyordu. Buna karşılık geniş yetkilere sahipti. Hobbes'a göre hukukun kaynağı tekti ve bu da devletin iradesiydi. Bu görüşüyle kaba kuvvetin savunucusu olarak görülen Hobbes, mülkiyet hakkını kabul etmekle birlikte gerekli gördüğünde devletin mülkiyete el koymasını da kabul eder. Çünkü ona göre devletsiz mülkiyetin bir anlamı yoktur. Hobbes'un bu görüşü aslında burjuva çıkarlarına uygun düşmez. O, içinde bulunduğu kargaşa ortamına son verme amacındadır ve çıkar yol olarak da mutlak monarşik bir yönetimi savunur. Ayrıca Hobbes, kilisenin devletin denetimine alınmasını ister ki bu da onun Katolikliği karşısına alarak Anglikanizmi savunduğunu gösterir. Görüldüğü gibi hemen hemen aynı dönemlerde farklı ülkelerde birbirine yakın görüşler ileri sürülmüştür. Hepsi de içinde bulundukları siyasal duruma çözüm olarak mutlak monarşik yönetimleri görmüşler ve bunu savunmuşlardır. 16. yüzyılda amaç iç karışıklıklara son verecek güçlü bir yönetimin kurulma arzusudur. Farklı ülkelerdeki farklı düşünürlerin birleştikleri ortak nokta mutlak monarşinin sorunları çözeceği genel görüşüdür. Anglikanizm, İngiltere'de reform hareketleri sonrası ortaya çıkan Kalvinizm ve Katolikliğin birleşmesinden oluşan yeni bir mezheptir. Kral 8. Henry eşinden boşanabilmek için bu mezhebi ve kilisesini kurmuştur. Kraliçe 1. Elizabeth döneminde 1588 ila 1603 ise resmi mezhep olarak tanınmıştır. Mutlak monarşik yönetim, bu dönemde burjuvazinin de özlediği bir yönetim biçimidir. Egemen sınıfın kapitalist ilişkilerini sürdürebilmesi, siyasal yapıdaki istikrara bağlı olduğundan güçlü bir yönetim burjuvazinin de çıkarlarına uygun düşüyordu. Ancak ilerleyen yüzyıllarda burjuvazi ekonomik gücüne dayanarak siyasal yapıda da hak arayışları içine girecektir. İşte bu dönemde krallarla burjuvazi arasındaki denge değişecek. Burjuvazi, kralın yetkilerini sınırlandırarak parlamentoya girebilmenin mücadelesini verecektir. Sıra sizde 10. Döneme damgasını vuran düşünürler kimlerdir? Bu düşünürlerin savundukları yönetim biçimi nedir? Hümanizm. Amaç 3. Hümanizm kavramını ve hümanizm akımının özelliklerini öğreneceksiniz. Yeni çağda düşünsel yapıya insanı merkez alan hümanizm akımının hakim olduğunu görüyoruz. Orta çağdaki feodal dinsel ideolojiyi esas alan skolastizme karşı yeni çağda insanı temel alan akla dayalı bilimsel düşünce gelişmeye başlayacaktır. Döneme damgasını vuran Rönesans'ın ideolojisini hümanizm akımı oluşturacaktır. Hümanist düşünce sisteminde her şey yeniden incelenip sorgulanmaya başlanacaktır. İnsanın evren hakkındaki düşünceleri değişecektir. İnsan evrenin merkezinde yerini alacaktır. İnanan insanın yerine düşünen ve sorgulayan insan geçecektir. Bu hümanist insan bağımsız olma arzusundadır. Hatta ırk, kavim ve aile bağlarından bile kurtulma çabası içindedir. Böylece egemen sınıf bu düşünceleri destekleyerek kendisini sınırlayan zincirleri birer birer kırmaya başlayacak ve kendi ideolojisini yaratma çabası içine girecektir. Bu durumda hümanist düşünürler de bilerek veya bilmeyerek burjuvazi bireyciliğine hizmet etmiş olacaklardır. Hümanizm, Latince kökenli bir kelime olup insancıllık anlamına gelmektedir. Rönesans Avrupa'sında antik dönem metinlerinin incelenmesiyle ortaya çıkan, insanı temel alan, insanın her şeyin ölçüsü olduğunu kabul eden düşünce akımına verilen isimdir. Hümanizm, öte dünya görüşüne karşılık bu dünya görüşünü öne çıkarır. İnsan, evrenin merkezinde Tanrı'nın yerini alır. Hümanizmle bireycilik ve laiklik gibi görüşler ön plana çıkar. Gerçekle idealin çelişkisi. Bir süre sonra idealize edilen hümanist insan tipiyle tarihsel gerçeğin birbiriyle çeliştiği görülecektir. İnsanın tek başına bir değer taşıdığı ve önemli olduğu vurgulanırken, bir yandan da bu sistem içinde ezilen ve insanca yaşayamayan alt sınıfların varlığı bir çelişki yaratacaktır. Bir yandan sömürgecilik faaliyetleri ve köle ticareti bütün hızıyla devam ederken, bir yandan da ücretlilerin durumları gittikçe kötüleşiyordu. 16. yüzyılda da sömürgelerden getirilen çok miktarda altın ve gümüş madenleriyle yaşanan fiyat devrimi, Avrupa'da fiyatların hızla artmasına ve alım gücünün azalmasına yol açarken, sınıflar arasındaki çelişkiyi de iyice belirginleştirmişti. Kapitalizm, Orta Çağ'daki feodal sistemin sömürücü zihniyetini miras almıştı. Bu yapıda da ezilen sınıfların varlığı düşünsel yapıyı etkiledi. İdealize edilen hümanizm ile burjuvazinin kendi çıkarlarına göre kullanılan bireyciliğin alt sınıfları ezmesi karşısında düşünürler bir arayış içine girdi. Yaşanan bu çelişkiler ütopik kuramların ortaya atılmasına neden oldu. Genel olarak ütopyacı olarak nitelendirdiğimiz bu düşünürlerin görüşlerini, içinde bulundukları kapitalist sistem ve bu sisteme karşı insanların mutluluğa nasıl erişebilecekleri arayışı şekillendirmiştir. Thomas Morus, 1480 ila 1535, Ütopyası ve Campanella, 1568 ila 1639, Güneş Ülkesi, bu arayışın güzel örnekleridir. Thomas Morus ve Campanella, bu dönemde ileri sürdükleri görüşleriyle daha sonraki düşünceleri etkileyecek ve sosyalist düşünürlerin ilk öncüleri olacaklardır. Thomas Morus, 1516 yılında basılan Ütopya adlı eserinde olmayan bir ülkeyi ve hayali bir düzeni anlatmaktadır. Nitekim Yunanca'dan türetilmiş olan Ütopya'da olmayan yer anlamındadır. Morus, insanların mutlu olabilecekleri bir düzen arayışı içindedir. Yaşadığı ülke olan İngiltere'de teknolojik gelişmeler sonucu kapitalist ilişkilerin ortaya çıkması ve sermaye birikimiyle sosyal dengeler değişmeye başlamış, eşitsizlik belirginleşmiştir. Morus, sosyal sınıflar arasındaki dengesizliğe özel mülkiyetin yol açtığı düşüncesindedir. Nitekim Ütopya adlı adada herkes çalışır, ancak hiç kimsenin özel mülkiyeti yoktur. Bu görüşler döneme ve mevcut sisteme karşı duyulan tepkinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle alt sınıflar bu yeni düzende de mutlu olamamışlardır. Bu durum bazı düşünürleri insanları mutluluğa kavuşturacak eşitlikçi ama ütopik bir düzen arayışı içine itmiştir. Görüldüğü gibi düşünsel yapıyı şekillendiren, içinde bulunan toplumda yaşanan değişim ve dönüşümlerdir. Düşünsel yapı, altyapı ile doğrudan ilişkilidir. Değişen ekonomik ve sosyal ilişkiler kendi yeni dünya görüşünde yaratacaktır. Ütopya, büyük ölçüde zihinde tasarlanmış, olması istenen, düşlenen ya da bazı verilerden yola çıkarak olacağı kabul edilen düşler, istekler. Sıra sizde 11. Hümanizm kavramı nedir? İdealize edilen hümanist insan tipi ile yaşananlar arasında bir çelişki var mıdır? Sıra sizde 12. Ütopya kavramı ile anlatılmak istenen nedir? Bu dönemde ütopik düşüncelerin ileri sürülmesinin temel nedeni nedir? Hümanizm ortaya çıkışı. Hümanizm, İtalya'da antik dönem yazarlarının eserlerine ilgi duyan, bu eserleri araştırarak genel kütüphaneler, edebiyat dernekleri kuran fikir adamlarının bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaları sonucu ortaya çıktı. Bu araştırmacı yazarlara hümanist denildi. Önce antik dönem eserlerini incelediler, sonra kendi eserlerini verdiler. Böylece hümanizm akımı edebi eserlerle kendini gösterdi. İtalya'da ortaya çıktı ve kısa süre içinde İtalya dışına yayıldı. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da hümanistler ortaya çıktı ve çeşitli eserler verdiler. Hümanistler içinde çok ünlü isimler vardır. Bunlardan biri hümanistlerin babası kabul edilen Petrarch'tır. Hümanizmin pek çok Avrupa ülkesinde temsilcileri ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Boccaccio, Bacon, Montaigne, Erasmus gibi isimler sayılabilir. Hümanizm akımı Rönesans'ın ideolojisini ve ilerici yönünü oluşturur. Ayrıca hümanist bireyciliğin siyasal yapıya etkisi, ulusal devletlerin kurulması şeklinde olacaktır. Rönesans ve Reform. Amaç 4. Rönesans ve reform kavramlarını, bu döneme damgasını vuran düşünürleri öğreneceksiniz. Rönesans. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, antik dönem eserlerinin yeni çağda yeni bir yorumla ele alınması esasına dayanır. Bu dönemde antik çağın örnek alınmasının temelde iki önemli nedeni vardır. Bunlardan öncelikli olanı, antik çağ sanatının dünyasal ve canlı oluşu, aynı zamanda yeni çağın ruhuna ve dönemin ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Bir diğer neden ise, her üretim biçiminin kendi toplumsal yapısını ve kültürünü oluşturma gereksinimden kaynaklanmaktadır. Bir önceki yapı, yani Orta Çağ kültür, felsefe ve ideolojisi reddedildiğine göre antik dönem ele alınacaktır. Bu nedenle hümanizm akımı Rönesans'ın ideolojisini oluşturacaktır. Rönesans, 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem, düşüncede akılcı ve bilimci, sanatta da akılcı ve gerçekçi eğilimlerin görüldüğü bir dönemdir. Rönesans, İtalya'da Floransa merkezli olarak ortaya çıkmıştır. İtalya'da ortaya çıkmasının nedenleri arasında ekonomik gelişmişlik, antik geleneğin varlığı, Bizanslı bilginlerin eski Yunan edebiyatının metinlerini buraya getirmeleri ve bunların incelenmesiyle ilk genel kitaplıkların ve edebiyat derneklerinin burada kurulması sayılabilir. Rönesans döneminde her türlü sanat dalında en güzel eserler verilecektir. Klasik dönem, Rönesans sanatçıları arasında Leonardo da Vinci 1452 ila 1519, Michel-Ange 1475 ila 1565 ve Raffaello 1483 ila 1520'yi sayabiliriz. Bu dönem sanatçılarının birçoğu hem bilim adamı hem de sanatçıdır. Bu da bilim ve sanatın henüz ayrılmadığını ve uzmanlık alanlarının belirginleşmediğini gösterir. Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamı, Rönesans döneminde yapılmış örnek bir bilim ve sanat eseri olma özelliğini taşır. Rönesans'la birlikte sanatçı yaptığı eseri imzalayarak kendi kimliğini ortaya koymaya başlamıştır. İnsan merkezli düşünüşün bir ürünü olarak portre sanatı gelişmiştir. Perspektif kullanılmaya başlanmış, peyzaj başlı başına önem kazanmıştır. Figürler gerçek doğanın içinde resmedilmiştir. Jest ve mimikleriyle hareket kazandırılan figürlerin duygularına da resim ve heykellerde yer verilmiş, anatomi bilgisinden de yararlanılmıştır. Sanat, uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Ayrıca insanın zayıflığını temsil eden Orta Çağ heykellerinin aksine bu dönemde güçlü, kahraman insanı temsil eden heykeller yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Michelangelo'nun Davut heykeli, gücünden ve gençliğinden yararlanılan bir kahramandır. Rönesans, 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir. Rönesans, Orta Çağ kültürü ve sanatının reddedilmesi ve antik dönem sanat ve kültürünün yeniden diriltilmesi anlayışından dolayı yeniden doğuş olarak da nitelendirilmiştir. Bu, genel olarak Orta Çağ'ın karanlık çağ olarak kabul edilme yanlış anlayışından kaynaklanmaktadır. Oysa Orta Çağ'da kendine özgü bir sanat ve kültür anlayışı vardır. Bu dönem sanat anlayışının reddedilmesinin altında başka nedenler yatmaktadır. Esas olan egemen sınıfın kendi kültürünü yaratma çabasıdır. Sıra sizde 13. Rönesans nedir ve Rönesans'ta antik dönemin örnek alınmasının temel nedeni nedir? Sıra sizde 14. Rönesans'ın sanatta karakteristik özellikleri nelerdir? Ancak hümanist bireyciliğin iflasıyla yaşanan çelişki sanata da yansıyacaktır. Bazı yerlerde tepki olarak Katolik gericiliğinin ortaya çıktığı görülür. Aynı dönemlerde sanat eserlerinde gerçek boyutlardan uzaklaşılan abartılı ve özenticiliğin hakim olduğu sanat anlayışı ortaya çıkar. Buna maniyerizm adı verilir. Düşünsel yapıda ise ayakları yere basmayan ütopik kuramların ortaya çıkması, örneğin Campanella'nın Güneş Ülkesi, işte bu döneme rastlar. Görüldüğü gibi düşünsel yapı ve sanat anlayışı, yaşanılan ortamla ekonomik, sosyal ve siyasal yapı ile doğrudan ilişkilidir. Reform. Yükselen burjuvazi, kendisini kısıtlayan engellerden kurtulma çabası içindeydi. Gelişiminin önündeki en büyük engel feodal düzenin dayanağı olan Katolik ideolojisiydi. Bu ideoloji yıkılmalı ya da egemen sınıfın çıkarlarına uygun hale getirilmeliydi. Değişen ekonomik ve sosyal yapı ideolojinin de değişimini zorunlu kılıyordu. Kapitalist düzenin devamlılığı kendi ideolojisini oluşturmasına bağlıydı. Böylece reform hareketi Katolik Kilisesi'ni hedef aldı. Katolik Kilisesi, burjuvazinin üretim ilişkilerinin gelişmesine engeldi. Bu durumda burjuvazi kendi kilisesini örgütleyerek Katolikliğin karşısına Protestanlığı çıkardı. Protestan Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden en önemli farkı, kilisenin devletin denetiminde olmasıydı. Devlet, egemen sınıfın bir aracı olduğuna göre, kilise egemen sınıfın kontrolü altına alınıyordu. Reform, Katolik Kilisesi'nin hedef aldığından dini boyutu öne çıkarılan sosyal bir hareketti. Ama aynı zamanda Katoliklik, feodalizmin ideolojisi olduğundan onu yıkıp değişen yapıya uygun düşen bir ideoloji yaratma amacı da vardır. Reform ile feodal dinsel ideoloji ve Katolik Kilisesi sorgulanmaya başlanır. Böylece reform dinsel bir hareket olarak başlar, sosyal ve ideolojik bir hareket olarak gelişir. Reformun hümanist fikirlerle yakından ilişkisi vardır. Hümanizm akımı ve matbaa yoluyla düşüncelerin geniş kitlelere iletilmesi, kutsal kitap çevirilerinin yapılarak halka ulaştırılması reformu hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Hümanist fikirlerin halka indirgenmesi ve eyleme dönüşmesi reform hareketiyle olmuştur. Maniyerizm, 16. yüzyılın ikinci yarısında Rönesans sanatına karşı duyulan tepkinin sonucundan ortaya çıkmıştır. Maniyerizm, Rönesans'ın insanı ön plana alan, sıkı bir geometriye dayanan, akılcı tutumuna karşı çıkma, katı kalıpları yıkma eylemidir. Reform, daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat anlamlarına gelmektedir. Reform, 16. yüzyıl başlarından itibaren Katolik Kilisesi'nin yozlaşmasına karşı çıkışla başlayan ve Protestanlık mezhebinin ortaya çıkışına yol açan dinsel bir harekettir. Önce Almanya'da, daha sonra Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde etkili olmuştur. Sıra sizde 15. Reform nedir? Neden bu dönemde ortaya çıkmıştır? Reform hareketiyle ulaşılmak istenilen amaç nedir? Sıra sizde 16. Reform hareketinin hümanizm akımı ile bir ilişkisi var mıdır? 28. ayrımın sonu, sayfa 278.